Ayrım 4.
Buna karşılık dış ticaretin düzenlemesinin koruyucu bir niteliğe büründüğünü, yeni iş ve istihdam yaratılmasının, yeni sanayilerin gelişmesinin, devletin iktisat politikasının amacı haline geldiğini gösterir. Diğer bir deyişle, değerli madenlerin önemi azalmakta, servetin kaynağı olarak bunların yerini yerli sanayi almaktadır. Bu ticari kapitalizmden sanayi kapitalizme geçişte bir adımdır. İkincisi, daha 17. yüzyılda bir sömürge olarak Amerika ile Batı Hint adalarının ana ülkeyi zenginleştirmek bakımından gösterdiği farklardır. Bugünün gelişmiş ülkelerinin sömürgeleşme olanağı vermediğini, fakat geri kalmış ülkelerinin sömürgeleşerek ana ülkeyi zenginleştirmeye olanak hazırladığını çağın düşünürleri ortaya koymaktadır. B. Milli servet anlayışı. Merkantilizmin ulusal servet anlayışı da tüccarların çıkarlarını ön planda tutmaya yönelmiştir. Devletin gücünün kaynağı servette bulunur. Servet değerli madenlerden oluşur. Değerli madenler ise ticaret bilançosu fazlası sayesinde elde edilebilir. Merkantilistler için ulusal servet halkın refahı, tüketici ya da işçi yararı ile ilgili değildir. Nitekim imalatçıların olabildiği kadar düşük ücretlerle işçi çalıştırmaları, dünya piyasalarında rekabet için gerekli görülmüştür. İhracat fazlası sağlanması, düşük ücretle işçi çalıştırmaya bağlanmıştır. Fakirlere yardım kanunları çerçevesinde işçiye ödenen ücretlerle yaşaması için gerekli sayılan ücret arasındaki farkın kamuca kapatılması savunulmuştur. Buna karşılık devletin kudretinin kaynağı olan servet, özel ayrıcalıklarla donatılmış tüccarların ve üreticilerin serveti demektir. Tüccarlarla devlet çıkarlarının özdeş sayılma nedeni ise açıktır. Tüccarların karlı deniz aşırı faaliyetlerden yararlanabilmesi güçlü merkezi devleti, güçlü bir orduyu gerektirir. Devletin kudretini sağlayan deniz aşırı ticaret, ordu için silah yapımı gibi iktisadi faaliyetler ise tüccarların elindedir. C. Yöntemi. Merkantilistler kendilerinden önce kilise öğretisinin, kendilerinden sonra liberal öğretinin iktisadi incelemelere uyguladığı tüm dengelim yöntemine karşı, tüm dengelimle beraber tüme varım yöntemini kullanmışlardır. Rakamların toplanması, istatistiklerin incelenmesiyle ilgilenmişlerdir. Kendilerinin politik aritmetik dediği rakamlarla çalışmanın bugünkü ekonometrinin atası olduğu söylenebilir. Politik aritmetikle uğraşanlar arasında Sir William Petty 1623-76, Political Arithmetic isimli eserinde karşılaştırmalar için kelimeler yerine rakamlar, ölçüler kullanıyor, bilimsel tartışmalarda ayrı bir yol tuttuğunu söylüyordu. Gregory King, İngiltere'nin nüfus trendi, milli gelir ve servetiyle ilgili çok kaba taslak da olsa bir takım hesaplar yapabiliyordu. Merkantilistlerin rakamlarla, ölçme ile ilgilenme nedenleri açıktır. Bir kere para, servet, nüfus, dış ticaret gibi ölçülebilir büyüklüklerle uğraşmışlardır. Sonra da saf teori değil, fakat bir iktisat politikası sistemi kurarak devlete yol göstermeye çalışmışlardır. Nitekim iktisadın saf teori haline geldiği liberal öğretide ölçme ve rakamlara ilgi kaybolmuş, fakat Keynes'le politik iktisat haline gelince bu ilgi tekrar uyanmıştır. Merkantilizm Avrupa'nın her ülkesinde farklar gösteren bir iktisat politikası sistemi olmuş, tek düze bir düşünce sistemi olmamıştır. Ülkeye göre değişen bu düşünce dört sınıfta toplanabilir. 1. İngiliz-Hollanda okulu biraz daha serbest ticarete ve üretime meyletmiş, diğerlerinden daha fazla tüccarların düşüncesi olmuştur. 2. Fransız okulu Colbertizm, devlet eliyle sanayileşmeyi desteklemiş, sanayileşmek için koruyucu dış ticaret politikasının Feylist'ten daha önce eğitici etkisi üzerinde durmuş, daha çok devlet yöneticilerinin fikirlerini yansıtmıştır. 3. Alman okulu, kameralistler, devlet maliyesi ve yönetimi konularına önem vermiş, yayınları devlet danışmanları, kamu teşebbüsü yöneticileri, üniversite hocaları tarafından kaleme alınmıştır. 4. İtalyan-İspanyol okulu daha çok para ile ilgili konular üzerinde durmuş, Katolik kalmaları dolayısıyla Orta Çağ düşüncesinden pek kurtulamamıştır. 3. Merkantilizmin iktisadi tahlile katkısı. Merkantilistlerin geliştirdiği tahlil araçları, ticari kapitalizmin öncelikle üzerine eğildiği meselelerle ilgilidir. En önemlisi bugün ödemeler bilançosu dediğimiz, kendilerinin dış ticaret bilançosu dedikleri kavramdır. Bugün ticaret bilançosu, ödemeler bilançosunun sadece mal, ihraç ve ithali ile ilgili olan kısmını oluşturur. Diğerleri hizmet ithali ve ihracı, sermaye ithali ve ihracı ile ilgili kalemlerdir. Amaçları mal ihracı fazlası karşılığında altın elde etmektir. Bundan başka paranın miktarı teorisinin ilkel bir ifadesi bulunmaktadır. Jean Bodin 1530-1596 fiyatlardaki yükselişin nedenlerinin kralın politikası değil, yeni dünya ülkelerinden Avrupa'ya akan değerli madenler olduğunu söylüyordu. Adeta Keyneskil bir görüşle, ülke içindeki değerli maden artışlarının üretimi ve tüketimi arttırıcı etkisi olduğunu sezinlemişti. Bir taraftan da miktar teorisini öngörerek fiyatları yükseltici etkisi olduğunu belirtiyordu. Eğer M para stokunu ve paranın dolanım hızını, P genel fiyat seviyesini, T fiziksel mal hacmini gösterirse, MV eşittir PT olarak formülleştiren Fisher denklemindeki P'nin artışını M'nin artışına bağlıyordu. Gerçi Fisher denklemindeki paranın dolanım hızının etkisini açıkça belirtmedi. Fakat lüks mallara talep yükselişinin fiyat artışlarını körüklediğini söylemesi pek kaba taslakta olsa V'yi kavramış olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca tekellerin üretimi kısarak denklemdeki T'yi küçülttüklerini, böylece fiyat artışlarını körüklediklerini anlamıştır. Fisher denklemini formülleştirebilmekten uzak olsa da denklemdeki temel değişkenleri fark ettiği açıktır. Merkantilistler para ve dış ticaret dışında kendi ilgi alanlarındaki diğer konularda da iktisat teorisinin gelişmesine öncülük etmişlerdir. Mübadele değerinin bir malın içerdiği iş gücü miktarıyla ham maddeler tarafından belirlenen normal fiyata meylettiği, piyasa arz ve talebinin bu fiyat etrafında dalgalanmalara yol açtığı, faiz hadlerinin ödünç verilebilir fon arzı ve talebine göre belirlendiği, fon talebinin verimli yatırım alanları bulunmasından doğduğu, harcamalardaki ve ihracat fazlasındaki artışın üretimi arttırdığı, düşük faiz hadlerinin üretimi arttırdığı gibi çağdaş sorunlar bu arada sayılabilir. 4. Merkantilizmin çöküşü. Merkantilist politika ve düşüncenin çökmesini hazırlayan etkenler, aynı zamanda laissez-faire dayanan sınai kapitalizmin doğuşunu da hazırlıyordu. 17. yüzyıl ticari kapitalistle küçük sınai kapitalistin çatışmasına sahne olmuştu. Daha bir yüzyıl önceden itibaren üretimde makinelerin kullanılması sınai kapitalizmi hazırlamaktaydı. Buhar makinesi ve metalurji ile dokuma sanayiinde 18. yüzyılda İngiltere'de yapılan teknolojik buluşlar ticari kapitalizmin sınai kapitalizme geçmesini hazırlamıştı. Ayrıca gelişen dış ticaret ve 1730-75 yılları arasında gümüş stokunun artmasına bağlı uzun dönemli fiyat artışları burjuvaları çok zenginleştirmişti. Bundan başka devlet müdahalesinin olumlu etki yaratmadığı konusunda 18. yüzyılın başından itibaren merkantilist yazarların özellikle Fransa'da fikirler ileri sürdüğü görülmekteydi. Bununla beraber 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyıl boyunca devletin müdahalesi çağdaş anlamıyla sanayi kurulurken devam etti. Sanayi kapitalizminin başlangıç aşamasında ihracatı özendiren müdahalecilik sanayinin güçlenmesini sağladı. Sanayileşmede öncülüğü İngiltere ve onu izleyerek Fransa yapıyordu. Merkantilizmin son döneminde Sir Josiah Child'ın sömürgeciliğin ana ülkeye sağlayabileceği kazançlar konusundaki görüşleri, sınai kapitalizmin ne ölçüde geliştiğini belirtmektedir. Merkantilizm, ticari kapitalizm hakim olduğu sürece onun ideolojisini yansıtan hakim öğreti olmuştur. Fakat ticari kapitalizm içinde gelişen sanayi kapitalizmi İngiltere'de ve Fransa'da laissez-faire'i gerektirmekteydi. Nitekim sanayi kapitalizminin bu ülkelerde ticari kapitalizmin yerini alması üzerine merkantilist öğreti de bu ülkelerde tarihe karışmıştır. Ancak 15 ile 18. yüzyıllar arasındaki niteliğiyle tarihe karışsa da savunduğu bazı görüşler ve iktisat politikası önlemleriyle kapitalizmin her aşamasında bir ya da diğer ülkede her zaman var olmuştur. Kısım 2. Liberal öğreti ve laissez-faire. 4. Liberal iktisadi öğretinin doğuşu. Liberal iktisadi öğreti ya da laissez-faire, 18. yüzyıl sonunda Fransa'da ve İngiltere'de merkantilizme tepki olarak ve yeni doğan sanayi kapitalizmin sözcülüğünü yaparak ortaya çıktı. Başlangıcında Fransa'nın kendi iktisadi yapısına uygundu. Tarımsal kapitalizmin sözcülüğünü yapıyordu. Daha sonra hem Fransa'da hem İngiltere'de yeni gelişen sanayi kapitalizmin savunucusu oldu. Yeni yükselen girişimci sınıf toplumda kendi faaliyetini sınırlayacak bütün kayıtlara karşıydı. Merkantilizmin tekellerine, kamu denetimine, ayrıcalıklara, soyluların toprak mülkiyetinden doğan gücüne karşı çıkarken kendi çıkarı için özgürlük, bireysel girişim ve bireysel denetim istiyordu. Bu süreçte kendisiyle beraber olacak, kendi dünya görüşünü haklı gösterecek yeni bir felsefenin oluşmasına yol açtı. Dünya görüşü iktisadi liberalizm, politikası da laissez-faire oldu. İktisadi liberalizmin doğuşunu anlamak bu bakımdan merkantilizme tepkinin doğuşunu yaratan altyapı şartlarının, bir yandan da bunun oluşturduğu ya da kendisi için yararlandığı felsefi görüşlerin anlaşılmasını gerektirir. Kurdukları iktisat teorisinin çözümleme niteliği ne olursa olsun, liberal iktisadi öğretiyi haklı göstermek üzere teoriler kuran iktisatçılar, üç iktisat okulunda toplanmaktadır. Fizyokratlar, klasik okul ve neoklasik okul. 18. yüzyılın sonundan günümüze kadar süregelen dönemde kurulan teorilerin, matematiğin iktisada uygulanması gibi değişikliklere rağmen dünya görüşü değişmemiştir. Temel amaç, liberalizmin felsefi kaynaklarından elde edilen ilkelerin savunulması, belirli bir toplum düzeninin en iyi ve en adil düzen olduğunun ispatlanmasıdır. 1. Merkantilizmden iktisadi liberalizme geçişi hazırlayan şartlar. 15 ile 18. yüzyıllar arasında Batı Avrupa ülkelerinin iktisat politikasına yön veren merkantilist görüşler, 17. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş değişmeye, ticari kapitalizmden sanayi kapitalizme geçiş aşamasını yansıtmaya başlıyordu. Gerçekten birçok olay merkantilizmin çıkmazını ortaya koymaktaydı. 17. yüzyılın ikinci ve 18. yüzyılın birinci yarısında eserlerini veren İngiliz ve Fransız düşünürlerin bir ayağı merkantilizm, bir ayağı liberalizmdedir. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayi kapitalizminin doğuşunu hazırlayacak şartlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bir kere 18. yüzyıl içinde devam eden fiyat artışları, gelir bölüşümünü kar olarak gelirden pay alan kapitalist sınıf lehine değiştirmişti. Bu sınıfın tasarruf gücü büyük ölçüde artmıştı. İkincisi, teknik buluşlar insan gücünün makine ile ikame edilmesini ve ev sanayiinden fabrika sanayine geçişi hazırlamıştı. Üçüncüsü, yatırımların karlılığını sağlayacak geniş bir piyasa gerek ülke içinde gerek deniz aşırı ülkelerde sağlanmıştı. Feodalizmin yıkılmasıyla geçimlik tarım üretimi piyasaya bağlı ticari üretime dönüşünce iç piyasa genişlemişti. Deniz aşırı ülkelerde ticari ihracat kumpanyaları, sonra bunların yerini alan sömürge kumpanyalarıyla dış piyasa genişlemekteydi. Dördüncüsü, üretim girdileri piyasayı oluşuyor, üretim faktörleri serbestçe piyasadan satın alınabiliyordu. Feodal sistemin yıkılması ve tarımın ticarileşmesi toprağı, emek hizmetini ve ham maddeleri serbestçe piyasadan satın alınabilir duruma getirmişti. Deniz aşırı ülkelerdeki sömürgeler gelişen sanayiye ham madde sağlayabiliyordu. Reformasyonda kilisenin topraklarının alınması da benzer etkiler yaratmıştı. Bir üretim girdisi olarak iş gücü hizmetlerinin piyasada serbestçe kiralanabilmesi ise daha yavaş gelişen bir olay oldu. Feodalizmin çökmesi, İngiltere'de araziyi çitleme, enclosure hareketinin çiftçileri ve işçileri topraktan sürmesi, emeğin makine ile ikamesinin ev sanayiindeki yarı bağımsız ustaları ücretli işçiye dönüştürmesi, ücretli işçi sınıfının doğuşunu hazırlamaktaydı. Doğan sanayi gerçekte küçük ölçekte ve çok sayıda, hiçbiri malın fiyatını etkileyebilecek çapta üretmeyen firmalardan oluşmaktaydı. Mesela İngiltere'de doğan pamuklu dokuma, kömür madenciliği, metal ve metalurji sanayiinde üretim bu tür firmalarda yapılmaktaydı. Diğer bir deyişle doğan sanayi kapitalizmi rekabet şartları altında mal üretiyordu. Üretim tekniği henüz bütün piyasanın bir ya da birkaç firma tarafından paylaşılabileceği çapta üretime elverişli değildi. Buna karşılık loncalar ve ayrıcalıklı ticaret kumpanyaları tekelci kuruluşlardı. Rekabet şartları altında doğan sanayi bu bakımdan tekellere karşıydı. Çünkü kendisi rekabet şartları altında iş gücü talep ederken, iş gücü arzını kayıtlayan loncaların tekelci tutumu, malını rekabet şartları altında arz ederken tüccarların tekelleri piyasa şeklini sanayici aleyhine değiştiriyordu. Lonca kayıtlarından ve toprağa bağlı statüsünden kurtulan iş gücünün tekrar örgütlenmesine karşı İngiltere'de parlamento birleşmeyi yasaklayan kanunlar çıkardı. Sanayiyi kayıtlayan kontroller kaldırıldı. Ticari ihracat kumpanyalarının yerini sömürge kumpanyaları alıyor, yeni kapitalist şirketler, tüccarlar ve yarı sanayici girişimcilerin egemenliğinde doğuyordu. Dış ticaretin serbestleşmesi biraz gecikerek izledi. İktisadi çıkarlar güçlenince 18. yüzyıldan itibaren koruyucu ve kayıtlayıcı ticaret anlaşmaları çözülmeye, serbest ticaret gelişmeye başladı. Nihayet devlet müdahalesinin olumsuz etkileri de olmuştu. Özellikle Fransa'da Colbert'den sonra müdahaleciliğe bir tepki gözlenmekteydi. İktisadi düşünce bu gelişmeye 100 yıl kadar gecikmeyle yavaş yavaş uyabildi. Dikkat ticaretten sanayi üretime, tüccar ve maliyeciden kapital ve iş gücüne yöneldi. Artık iktisadi faaliyetin temeli sanayi üretimdi. Servetin, karın mübadele ile elde edildiği söylenemezdi. Ücretli işçinin doğmasıyla bir arada, ücret de öncelikle incelenen konu oluyordu. Bazı küçük değişikliklerle değer konusunun İngiltere, Fransa ve İtalya'daki iktisadi düşüncenin merkezini oluşturması bir tesadüf değildi. Buna karşılık ticari kapitalizmin çıkması da merkantilist düşüncenin geçerliliğini azalttı. İhracat fazlasının iç piyasada fiyatları yükseltmesi dolayısıyla sürekli ihracat fazlası kendisini yok edecek enflasyonist etkileri beraberinde getirmişti. 2. Merkantilizmden liberalizme geçişte iktisadi düşünce. Ayırıcı niteliklerini yukarıda belirttiğimiz dönem iktisadi düşünceyi de etkiledi. Merkantilizme bağlılığını tam koparmamakla beraber liberal düşüncenin de öncülüğünü yapan, İngiltere'de ve Fransa'da her iki görüşü de yansıtan düşünürlerin çağı oldu. A. İngiltere'de Petty, Locke, Hume. William Petty, dış ticaret ve paranın bir ülkenin zenginliğine ancak sanayiyi geliştirdiği ölçüde faydalı olabileceğini söylüyordu. Ticaret için gerekli malların üretiminde etkinliğin artması ve üretim tekniği üzerinde duruyordu. Ayrıca servet ve değer meseleleriyle ilgilenmişti. Feodalizmin çökmesi karşısında devlete varidatın nasıl sağlanacağı ve kamu maliyesi üzerinde, vergiler ve harçlar üzerine bir incelemede 1662 durdu. Çeşitli eserlerinde yaptığı tahlillerde oldukça tutarlı bir değer ve ücret teorisi, bir kar ya da artık teorisi, toprak değerinin tartışması ve daha sonra Ricardo'nun ele alacağı farklılaşmış rant konusu, faiz ve döviz teorisi vardı. John Locke, gelişen kapitalizmin gereklerine uygun düşünceleri yazıyordu. toprak sahibi olmanın verdiği özel toplumsal ayrıcalığın yıkılması gereğini, rant ve faize karşı tutumuyla ve kapitalizmin kurumsal temeli diye özel mülkiyeti kabul ederek belirtmekteydi. Bütün politik felsefesi davranışların itici gücünü kişisel çıkarda özetlemekteydi. David Hume, Politik Tartışmalarda 1752, tüccarları insanlığın en faydalı ırkı diye övmekle beraber dış ticaret teorisi merkantilist görüşten ayrılmaktaydı. İhracat ve ithalat fazlasının ülke içinde yarattığı genel fiyat seviyesi değişmeleriyle ödemeler bilançosunda otomatik dengeyi sağlayacağı yolundaki klasik teorinin ilk açıklaması David Hume'dadır. Serbest dış ticareti över. Aynı zamanda kapitalizmin en ileri savunucularından olmuştur. Toprak sahiplerini hiç çalışmadan kazanan, mübalağalı harcamalar yapan, kapitali azaltarak faiz haddinin yükselmesine yol açan bir sınıf sayarak yermiştir. Buna karşılık tüccarların tasarruf yaparken kapital birikimini arttırdığını, faiz ve kar haddini düşürdüğünü, rekabeti geliştirdiğini söylemiştir. Toprak sahiplerine karşı olması, iktisadi faaliyetin itici gücünü kişisel çıkar ve birikim arzusunda görmesi yanında, iktisadi üstünlük kazanan sınıfların politik gücü de elde etmesinin savunmasını yapmıştır. B. Fransa'da Law Cantillon. Kendisi İngiliz olmakla beraber fikirlerini Fransa'da uygulayan John Law, merkantilistler gibi paranın itici gücüne, istihdam yaratmakta para arzı bolluğunun faydasına inanmaktaydı. Bir yandan da bunun için bir ihracat fazlası gerekmediğini söylemekle bunlardan ayrılmaktaydı. Altın ve gümüş para yerine kağıt para ihracını önermişti. Kağıt para dolanımda değerli madenin yerini alacak, böylece altın devlet hazinesinde birikecek, fakat devlet paranın değerini güvence altına alacaktı. Fikirlerini uygulamaya koymasıyla başlayan enflasyon, tepki olarak ilk liberallerin Turgot, A. Smith, paranın önemini küçümsemesine yol açmıştır. R. Cantillon'un ticaretin niteliği üzerine genel bir denemesi 1755, A. Smith'in milletlerin refahından önce iktisat ilkelerinin en düzenli ifadesi sayılabilir. Cantillon, dış ticaret fazlasının önemi üzerinde durarak merkantilizme bağlılığını sürdürür. Bir yandan da Hume gibi ülke içindeki genel fiyat düzeyi değişmelerinin ihracat fazlasını giderici etkiler getirdiğini söyler. Bu ithalatı özendirerek değerli madenleri dışarıya aktaracaktır. Böylece Cantillon klasik okula öncülük etmiştir.